Ayrım 3. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 30. Alp Sufi sabahın kirinde bey çadırının kapısına dayandı. Ya Hak Destur. Gündüz Bey sabah namazından sonra kahvaltıya gitmemiş, koca çadırda çalışmaya başlamıştı. Sesi duyunca kapıya çıktı. Alp Sufi yol kılığındaydı. Heybelerini yine omzundan geçirip koltuk altına düğümlemiş, boyunu geçen değneğini sağ eline almıştı. Gündüz Bey kapıda belirince değneği sol eline aktarıp sağ elini göğsüne bastırdı. Esselamu aleyküm Gündüz Alp Bey'im. Gündüz Bey de sağ elini göğüs kafesine koydu. Ve aleyküm selam Şeyh Efendi, safalar getirdin, içeri buyur. Alp Sufi Gündüz Bey'in aralayıp tuttuğu Türkmen kilimini geçerken şeyhine kurban dedi. Şeyhlik kim biz kim, kemter bir dervişiz yalnızca. Karşılıklı bağdaş kurup oturdular. Kahvaltı etmemişsindir herhal. Rızkımız yazılmışsa ederiz. Gündüz Bey kahvaltı hazırlanmasını söylemek için çadırdan çıkınca Ertuğrul'un babası diye söylendi Alp Sufi. Her şeyiyle Ertuğrul'un babası. Şu kadar var ki Kaya Şeyhi'nin sesine ve dahi Tacüddin Molla'nın sözlerine fazlaca dalmış. Kahvaltıdan sonra Alp Sufi doğrudan söze girdi. Bak Agündüz Bey'im, çok gezdim, çok gördüm, çok okudum. Üstelik şeyhimin emriyle geldim. Dahasını istersen bir rüyanın ardına takıldım. Gündüz Bey'im, diyeceklerim var sana. Kulak tut. Şeyhim buyurdu ki, Yecüc Mecüc ininden çıktı. Yakında buralarda olacak. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş komadıktan ve Harzem ilini bir tamam harabeye çevirdikten sonra Rum iline, Anadolu, teveccüh edip Selçuklu'ya yüklenecek. Kırabildiğini kırıp, yıkabildiğini yıkıp, yakabildiği kadar yakacak. Yıllar yılı karınca sürüsü misali dolanacak buralarda. İrtiş Irmağı deltası cesetlerle dolup, Irgız Irmağı günlerce insan kanıyla kızıllaşmış akacak. Bu hengamda siz önce Harzem Sultan'la yardım edeceksiniz. Her şey bittikte Rum iline gidip Selçuklu topraklarını koruyacaksınız. Derken Gündüz Bey'im Selçuklu'da ikbalden düşecek ve siz büyük bir devletin çekirdeğini atacaksınız. Şeyhim böyle buyurdu ve beni bunları size söylemeye memur etti. Yol üstünde uykuya yattığım sıralar, üç gece üst üste aynı rüyayı görmem de cabası. Rüyama Peygamber Efendimiz girdi. Mübarek yüzü ışıl ışıl olduğundan gözlerim kamaştı da bir türlü yüzüne bakamadım. Lakin o olduğunu bildim. Medet ya Resulullah diye bağırdım. Ol mübarek bu canibe parmak dikip Kayıhan'ı bul buyurdu. Kayıhan Bey'in soyundan gelecek olanlar büyük bir devlet kuracaklar, gayrimüslimlere boyun eğdirip Konstantiniyye'yi fethedip müjdemizi gerçekleştirecekler. De ki kendilerini buna göre hazırlasınlar. Aynen böyle işte Gündüz Alp Bey'im. Üç gece üst üste böyle buyurdu kurban olduğum. Her seferinde ter içinde uyandım. Uyanır uyanmaz da abdestlenip iki rekat şükür namazı kıldım. Korkum seni bulamama korkusuydu. Buldurana şükürler olsun. Gündüz Bey ölmeye yatmış gibi sessiz ve kıpırtısızdı. Her şey üst üste geldiği için şaşkındı. Ne düşünüp ne söyleyeceğini bilemiyor, kah kayalıklardan gelen sesi düşünüyor, kah Molla Tacüddin'i hatırlıyordu. Şimdi de Alp Sufi olduğunu söyleyen bir dervişle konuşuyordu işte. Aklı tutulmuştu. Bir aralık her şeyi Yahşi Hoca'ya anlatmalı, akıl sormalıydı. Bu işleri bilse bilse o bilirdi. Vur ha koçum, vur ha! Ertuğrul'un sesiydi. Dışarıda arkadaşlarıyla savaş oyunu oynuyordu. Alp Sufi Ertuğrul'un sesini tanıyınca, Ertuğrul Yaman Bey olacak dedi. Ona dikkat et. Kaya Şeyhi ile Molla Tacüddin de aynı şeyleri söylemişlerdi. Demek bu işin sırrı Ertuğrul'du. Evliya himmeti Ertuğrul'un üstündeydi. Ne yapacaktı peki? Oğlunu nasıl yetiştirecekti de adam edecekti? Alp Sufi'nin kalkmaya davrandığını görünce oturuyorduk dedi. Kısmette varsa gene oturur konuşuruz dedi. Alp Sufi fakat madem ki söyleyeceklerimi söylemişim gitmem lazım. Etmeğini yemeğini yedim, ayranını içtim, hakkını helal etsen yeter. Ya senin bize geçen hakkın ne olacak? Gülümsedi. Biz bir ümidin peşindeyiz Gündüz Bey. bir ilhamın dersem belki daha iyi anlarsın. Allah'a emanet olasın, yaradanıma. Cevap beklemeden çıktı. Gündüz Bey yarım uyku halinden ancak o zaman ayrılıp uyanabildi. Dervişi hiç olmazsa birkaç gece çadırında misafir etmeliydi. Bu arada kafasını kurcalayan konuları sorma fırsatı bulurdu. Belki biraz rahatlardı. Dışarı koştu. Alp Sufi görünürde yoktu. Sağa sola baktı, göremedi. Yer yarılıp içine girmiş ya da kanatlanıp uçmuştu. "Şu kafa!" diye hayıflandı. "Şu bendeki kalının kalını kafa. Ah! Hızır olduğunu anlayana kadar uçtu gitti adam. Ermişlerin en ermişine çattık, lakin ne fayda?" Oynayan çocuklara baktı. Ertuğrul yine başlarına geçmişti. Belli belirsiz gülümsedi oğluna. Bir zaman Alp Sufi'yi sormaya hazırlandı, sonra vazgeçti, çadırına döndü. Babası çadırına döner dönmez Ertuğrul at niyetine bindiği sopayı fırlattı. Sürmeli Hafız'ın bir boş vaktinde özenle yontup armağan ettiği tahta kılıcı kuşağının arasına soktu. "Cenk yeter," dedi çocuklara. "Şimdi sıra mahkemecilikte." "Hayır, yetmez," diye itiraz etti Lokman. "Ben cenge doymadım. Hem daha yeni başladık. Mahkemecilik de neyin nesi? Aşiretimizi Bodur Hoca'nın kitapları değil, yiğitçe cenkler kurtarır." Ertuğrul kızgın kızgın Lokman'a baktı. "Gözlerinle görmedin mi Alp Sufi'yi? Silahım imanımdır demesini duymadın mı? İki heybesi de ağzına kadar kitap dolu değil miydi?" "Doluydu ama böyle bir zamanda kitap ne işe yarar? Vakit cenk vaktidir." "Cenk dediğim bile kitap kavlinci olur, akılsız Lokman." "Sen öyle zannet. Kitap işe yarasa Alp Sufi'nin işine yarardı. İki heybesi de kitap dolu dedin ama binmeye atı yok. Yayan yapıldak dolanır." Lokman çocuğun Alp Sufi hakkında söyledikleri Ertuğrul'un canını sıkmıştı. Hışımla bağırdı. "Kitap sevmeyen de senin gibi hat bilmez olur işte." "İnsafı çuvala kor da veli makamında dervişlere laf atar. İstemezsen oynamazsın. Mahkemecilik oynansın diyenler el kaldırsın." Herkes kaldırınca Lokman da kaldırdı. Daha fazla karşı koyamamış, boyun eğmişti. "Tamam, hazırlanın," dedi Ertuğrul. "Ben üstüme Bodur Hoca kılığı bulmaya gidiyorum." Az önce Alp Sufi'nin çıktığı çadırın hemen yanındaki çadıra girdi. Hayme Ana gittiğini bilmediği misafire hazırlayacağı gözlemenin hamurunu açıyordu. "Neymiş bakalım," dedi oğluna bakmadan. "Ne gelişidir bu?" Ertuğrul üst üste yutkundu. Annesini hem çok severdi hem de ondan çok korkardı. "Hayır gelişidir bey anam," dedi. "Oyun kurduk da ağam Sungur Tekin'in şalvarını alabilir miyim?" Hayme Ana belli belirsiz gülümsedi. "Üstüne de babamın şölen kavuğunu isteyeceksin, öyle ya." "İyi bildin, isteyeceğim." "Yine Bodur Hocalığa kurulup suçluya kitap açacaksın." "Bildin işte, artık alabilir miyim?" "Al bakalım." Dışarı çıktığında bir garipti. Ağasının şalvarı göğüs kafesini ortaladığından belden aşağısı uzun görünüyordu. Babasının şölen kavuğu kulaklarını örtmüş, kaşlarına kadar inmişti. Ama Ertuğrul halinden memnundu. Cakalı cakalı bakınıyor, salına salına yürüyordu. Salını salını yürümesi Bodur Hoca yürümesiydi. Ama her adım atışta sarığı yalpaladığı için düşmesin diye tutmak zorunda kalıyordu. O Bodur Hoca kılığında gözükünceye kadar diğer çocuklar her bir şeyi hazır etmişlerdi. Düger boyunun hırsız çobanı rolünü oynayacak çocuğun elleri arkasına bağlanmış, başını kaldırmaması, Bodur Hoca'ya bakmaması sıkı sıkıya tembihlenmişti. Çocuk gerçek bir suçlu durmuşundaydı. Ertuğrul geçti, baş köşeye oturdu. Tıpkı Bodur Hoca gibi suçluyu bir zaman süzdükten sonra parmağını uzatıp "Herifi çözün," diye emretti. Hemen ellerini çözdüler. Ertuğrul ikinci emrini de verdi. "Davacı gelsin." Çocuklardan biri çobanın yanına geçti. Ellerini saygıyla önünde kavuşturdu. Bu saygıyı aşiret beyinin oğlu Ertuğrul'a değil de Bodur Hoca kılığına girmiş Ertuğrul'a gösteriyordu. "Davacı benim," dedi incecik sesiyle. "Bu Düger çobanı koyunumu çaldı." Ertuğrul ciddiliğin de ötesine geçmişti. Sakal niyetine ikide bir yanaklarını sıvazlıyor, tıpkı Bodur Hoca gibi gözlerini deviriyordu. "Çaldığını gördün mü?" diye sordu davacı çocuğa. Çocuk, unutulmadık bir cevap verdi. Beyimiz gündüz alp görsün, ben görmüşüm ne? Oyun bahanesiyle babasına laf dokundurulması Ertuğrul'un hiç hoşuna gitmedi ya, bu oyunu pek sevdiğinden anlamazdan geldi. Çalarken gördün mü? Dendi. Beli görülmez mi? Başkaca kim gördü? Allah her şeyi görüp bilicidir. Ondan gayrı çolak oğlanla gül açtı kız da gördüler. Şer'an şehadette iki hatun kişi birer kişi yerine geçtiğinden başkaca şahit var mı diye sormaktayım. Çocuklardan biri daha kalkıp öne yürüdü. Ben dahi görmüşüm Bodur hocam. Öbür şahit de kalktı geldi. Görmüşüm ve bilmişim Bodur hocam, çaldı. Ertuğrul başını önüne indirip bir zaman kavuğun sadece tepe yeri görünecek şekilde durduktan sonra şahitlere döndü. Gül açtı kız öte dursun. Gayrı ona lüzum kalmadı. İki er kişinin şehadeti kitap kavlince kafidir. Gül açtı kız sessizce bir kenara çekildi, yere çömeldi. Öylesine masum ve mazlum görünüyordu ki Ertuğrul'un içinde bir pişmanlık buruklandı. Yanına yürüdü gönlünü almak için. Başka oyunlarımıza girersin Gül açtı dedi. Bu oyun erce oyundur. Başka oyunlara girersin sen de, olur mu? Başkası olsa bağırıp çağırırdı. Başkası olsa demediğini bırakmazdı. Sesini bey çadırına kadar duyurur, koca beyi yerinden hoplatıp kapıya çıkarırdı. Fakat Gül açtı başka kızlara benzemiyordu. 9 yaşındaydı ya, büyümüş de küçülmüştü sanki. Akılsa bu kadar olurdu. Ağırbaşlılıksa bu kadar olurdu. Kendini bilmişlikse bu kadar olurdu. Yiğitlikse yine bu kadar olurdu. Sanki oyundan çıkarılmamış da kendi isteğiyle çıkmıştı. Ertuğrul'a bakan çakır gözlerinde sadece ince bir kırılma vardı. Zararı yok dedi. Sizi uzaktan seyrederim. Ona da karışılmaz herhalde. Yok dedi Ertuğrul. Karışılmaz. Seyretmek serbest. Kızmadın ya bana. Ufacık omuzları kalktı indi. Kızmadım. Hem niye kızayım? Oyunu sen kurdun. Baş sensin. Ertuğrul şaşırır gibi oldu. Baş ben miyim? Sensin. Çünkü beyoğlusun. Bugün oyunlar idare edersin, yarın aşireti idare edeceksin. Emretmeyi bilmezsen nasıl bey olabilirsin? Bunlar kocaman sözlerdi. Gül açtının küçüklüğünden beklenmeyecek kadar kocaman sözlerdi. Ama söylemişti işte. Yok, Gül açtı kız diğer kızlara hiç mi hiç benzemiyordu. Acaba tekrar oyunu alsa mıydı? Düşüncelerinin burasına babasının sesi düştü. Hey Ertuğrul, Ertuğrul dedim, sağır mısın? Çekirge çevikliğiyle yerinden sıçradı, aceleden kavuğu devrilmişti. Gül açtı kız, ondan atik davranıp sarığı aldı, Ertuğrul'a uzattı. Ertuğrul sarığı kaptığı gibi başına geçirdi. İlk seslenmeyi duymamış olmaktan korkuyordu. Oyun dalgınlığına geldiyse, geldi de duymadıysa, babası kulak ardı ettiğini zannederdi. Dövmeye dövmezdi. Ama öyle bir bakma bakardı ki yüzüne yer yarılıp içinde kaybolası, kaybolup o bakışlardan kurtulası gelirdi insanın. Yettim bey apam. Ertuğrul koştu, çakıldı babasının karşısına. Gündüz bey Ertuğrul'un göğsüne geçen şalvarına, başında yuvarlanan kavuğuna gülmekten katıldı. O zaman rahatladı Ertuğrul. İnsana yerin 7 kat dibini özleten bakışlar yerine yumuşacık, sevgi dolu gözlerle karşılaşınca hepten çözüldü. Al yanaklarına gömülen sıcacık bir gülümsemeyle temenni etti. Buyur bey apam, emret. Hele maskara dedi Gündüz Bey. Gülüşünü aralayarak hele sen nesin bakalım böyle. İzninle Bodur Hoca'yım bugünü bugün. Ne demeye Bodur Hoca kesildin başımıza, bir tanesi yetmedi miydi? Bodur hocalığı ikiledin. Oyun niyetine bey atam, aramızda mahkeme kurduk da kimimiz suçlu olduk, kimimiz şahit, kimimiz hırsız. Bize de bodur hocalık düştü. Bodur hocalığa heveslendik de kılıç erliği ne olacak peki? Aşiret reisliği falan? Sayende onlar da olacak bey apam. Bir gün aşiret reisliğine kurulacaksak dinin tüm ahkamını bilmeli ve dahi uygulamalı değil miyiz? Gündüz Bey Ertuğrul'u ne diye çağırdığını bile unutmuştu. Kendisini 12-13 yaşlarında bir çocuğun karşısında değil de koskoca Bodur Hoca'nın karşısında bulunca şaşırmıştı. Şaşırması o şaşırmaydı. Daha derinden baktı oğluna. Yüzüne baktı uzun uzun, sonra boyuna bosuna baktı. Çocuk o çocuktu. Bildik Ertuğrul. Dünkü Sabi. Ya bu sözler neyin nesiydi? Okkalama ettiği bu sözler öyle bir kenara itilecek cinsten hiç değildi. Her birinin üstünde iyice düşünülmüş de varılmış koca kararın izleri vardı bu sözlerde. Alp Sufi'nin dedikleri doğruydu. Ertuğrul sessiz sedasız aşiret reisliğine hazırlanıyordu. Oynadığı oyunları düşündü. Kılıç kalkan, güreş, cirit, yarış, cenk, kadılık. Bunların bir teki bile eğlencelik değildi. Bunlara sıradan çocuk oyunu demeye dahi dili varmazdı insanın. Düpedüz bir hazırlıktı bunlar. İleride aşiret beyi olma hazırlığı. Alp Suhi'nin müjdelediği büyük devletin çekirdeğini şu küçük Ertuğrul mu atacaktı sahi? Sakın Konstantiniyye'yi de bu fethetmesin. Ertuğrul Bey dedi farkında olmadan. Bak Ertuğrul Bey, aşiretin aksakallı kocalarını meşverete çağır. Müşkilimiz var, istişare edeceğiz. Ertuğrul babasının sesinde ve bakışlarında meydana gelen değişikliği fark etti ya şaşırmadı. Sanki kendisine 40 yıldır bey deniyormuşçasına benimsedi beyliği. Sağ elinin ayasını göğsüne bastırdı. Emrin başımız üzredir beyim. Geri geri çekilirken durdurdu oğlunu. Hemence savuşma yok, eğlen bakalım. Ayrıyeten Gazi Ana'ya da söyle, bacı yana toplasın, onlar da meşverete otursunlar. Emrin olur, Gazi Ana'ya söylenecek, bacı yan toplanacak, meşverete oturacak. Aferin, hadi koştur şimdi. Ertuğrul dışarı çıktı, hızla çergilerin arasına daldı. Oğlunun kuşluk güneşinin parıltısında kıvrılarak uzayıp kısalan gölgesine dalgın dalgın gülümsedi. Gündüz Bey, vaktiyle gece karası kadar siyah olan sakalından birkaç tel kopardı, acıyan yeri ovuşturdu, bu acımayla dalgınlığından sıyrılıp başını iki yana salladı. Bu çocuksu yamanlık sürer de Ertuğrul'la büyürse erenlerin dediği hak çıkıp aşiretimden devlet doğacak demektir. İçli bir hasret soluklanmasından sonra devam etti. Ertuğrul'um ne ağabeylerine benzemekte, ne kardeşlerine, ne de aşiretimin diğer çocuklarına. Ondaki bambaşkalık bir şeylere alamet ya, ölüm habercisi akkıllardan vakit kalırsa görürüz. Yanı başında Ertuğrul'un anasını sezince düşüncelerini bölüp ona döndü, gülümsedi. Kuyuya saldığın ayranı çıkar Hayme Hatun. Meşveret kocalarının yüreği soğursa ayranıyla soğur. Hay ellerine sağlık. Olur diyen sesi soru gibiydi Hayme Hatun'un. Bakışları da öyle. Gündüz Alp'in geceden kalma dalgınlığını görmüştü. Görmüş de içi bir tuhaf burkulmuştu. Bu tuhafça dalıp gitmeleri hayra yormuyor, saygıda kusur etmemek için susup kendiliğinden anlatmasını bekliyordu. Lakin Gündüz Alp içine kapandıkça kapanıyor, sustukça susuyordu. Bey oldu olalı, Kayıhan'ın yükünü sırtına aldı alalı, şu son günün dalgınlığında onu hiç görmemişti. Anlatmıyordu da, her derdini paylaştığı karısına bu derdini anlatmıyordu. Ağzına kilit üstüne kilit vurmuş, kilidin anahtarını da yüreğindeki ırmaklara atmıştı. Suskunluğunu bir türlü açamıyordu. Hayme Hatun'daki sabır taşının cilası çıkmış, çatlamasına ramak kalmıştı. Öyle olura olmaza meraklanan kadınlardan değildi. Ama derman olma ümidiyle kocasının derdini bilmek istiyordu. Bey karısı olmakla bazı sorumluluklar yüklenmişti. Tekmil aşirette Beyana diye anılması bundandı. O yalnızca Sungur Tekin, Gündoğdu, Ertuğrul ve Dündar'ın anası değil, bütün aşiretin anasıydı. Kadınlar dertlerini ona açar, ondan yardım bekler, sıkıntılarını onunla konuşur, her konuda Hayme Ana'dan akıl sorarlardı. O da buna layık olmaya çalışırdı. Bir kere ölesiye sır saklardı. Barışçı, sevgi dolu ve yardımseverdi. Eli yalnız kadınca işlere değil, erkekçe işlere de yatkındı. Çok iyi ata binerdi. Değme yiğitler kadar iyi kılıç kullanır, mızrak savururdu. Vakit buldukça bunları aşiretin diğer kadınlarına da öğretirdi. Onlara hep şunu söylerdi. Hatunlar, yiğitlerimiz her zaman yanımızda bulunmayabilir. Namusumuzu ve aşiretimizi korumak için lazım gelen her şeyi bilmek zorundayız. Kendisinin kadın olduğunu, erkek işi yapamayacağını söyleyip kılıç kullanmayı öğrenmemekte direnen bir kadını kırbaçladığı anlatılırdı. Bunun doğru olmadığını herkes bilirdi ya, Hayme Ana'nın yerine göre sertleştiğini örnek olarak anlatmaktan zevk alırlardı. Yalnız kadınlar değil, aşiretin erkekleri de Hayme'yle karışık bir saygı gösterirlerdi hep. Korkuları, belki onu az görmelerinden, belki gülmeyi unuttuğunu sanmalarındandı. Oysa Hayme Ana herkesin bildiği gibi değildi. Akşam çöküp kocası ve çocuklarıyla çadırına çekildiğinde birden başkalaşır, herhangi bir kadın oluverirdi. Kocasının ayağından ediklerini çıkarır, ayaklarını yıkar, çocuklarının etrafında pervaneleşirdi. Zaman zaman geçmişi konuşurlardı, bazen de geleceği. Gelecek güzel günlerin hayaline dertlerini gömerlerdi. Yoksa gündüz Alp'i endişelendiren aşiretin geleceği miydi? Gözlerinin dalıp gitmesi dervişin anlattıklarıyla mı ilgiliydi? Kısa görüşmüşler ama tas tas soğuk ayran içmişlerdi. Sanki Gündüz Bey içinin yangınını ayranın soğuğuyla söndürmek istiyordu. Şimdi de koca meşvereti topluyordu. "Kendine de ayran ister misin Gündüz Bey'im?" diye sordu Hayme Hatun. Gündüz Bey duymadı. Duysa mutlaka cevap verirdi. En azından evet ya da hayır derdi. Belki sevgi dağarcığından daha uygun kelimeler bulup karısının gönlünü alırdı. Üzgün üzgün yanından ayrıldı, avludaki kuyudan ayran küpünü çekerken, bir derdi var Gündüz Bey'imin diye düşündü. Hem de zorlu bir derdi var. Bilsem belki yardımım dokunurdu. Başına birikip yaptıklarını çığlık çığlığa seyreden çocuklara çaresizliğin doruğunda kızdı. Dündar'ı azarladı. Gündoğdu'ya bir şaplak aşk etti. Ama eli yetmedi. Molla Duran'ı payladı. Molla olacaksın bir de. Allah müstahakını versin. Bir de molla olacaksın. Çocuklar birden sustu. Çocuklar susunca Gündüz Bey'in çağrısıyla meşverete gelen aksakallı ihtiyarların mırıltıları duyulmaya başladı. Meğer çocuklar onları fark ettikleri için susmuşlardı. Suskunluklarında derin bir saygı vardı. Hepsi biliyordu ki aksakallı kocalar göründükte el bağlanıp susulur. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 43.